Ayrım 20. Güvercin Gerdanlığı. İbni Hazm. Sayfa 185. Dördüncüsü, sevgilisinden uzakta oturan ve rüyasında aradaki mesafenin kısaldığını ve sevgilisiyle komşu olduğunu gören aşıktır. Bundan bir rahatlık duyar. Artık üzüntüsü kalmadığı düşüncesiyle teselli bulur, yumuşar. Sonra uyanır, bir de bakar ki ilgisi yok. O zaman yeniden zaten içinde bulunduğu üzüntüden daha beter üzüntülerin içine düşer. Şiirimden birinde uyku nedenini düş görmenin ateşli arzusu diye sunmuştum ve şöyle demiştim. Basit. Delicesine aşık bir adamı sevgilisinin hayali ziyaret etti. Bu ziyareti beklememiş olsaydı hiç uyumazdı. Gece karanlıkta hayalin yel gibi akarsa hiç şaşmayınız. Çünkü onun ışığı yeryüzündeki karanlığın gözünü korkutur. Aşığın sevgilisini barındıran, saklayan, çitleri ve duvarları görüp seyre dalarak zevk almaya başlaması da bir tür kanaattir. Bu durumda pek çok insan gördüm. Allah rahmet etsin. Ebul Velid Ahmet bin Muhammed bin İshak el-Hazin bana ünlü birisinin kendisine aynı durumda bulunduğunu söylediğini anlattı. Aşığın sevgilisini gören, onunla dostluk kuran birisini gördüğünde ya da sevgilisinin bulunduğu beldeden gelenlerden biriyle karşılaştığında duyduğu teselli de bir kanaattir. Bu da sık sık karşılaşılan bir durumdur. Bu konuda şunu söyledim. Tavil. Bu yerler sakinlerince terk edildiler. Sanki Ad kavminin evlerinin yerleriydi de ardından Semud kavmi gelip yerleşti oraya. İslam öncesi Arabistan'da yaşamış toplum. Kur'an'da sık geçer. Aşağıda belirteceğim şartlarda yazdığım dizeler bu bölüm çerçevesinde yer alacaktır. Ben ve bir grup yetişkin ve saygın edebiyatçı arkadaşım bir gün dostlarımdan birinin bahçesinde gezintiye çıktık. Bir süre bahçede dolaştıktan sonra öyle bir yere oturduk ki oradan daha güzel bir yer düşünemem. Geniş bir alanda çayır çimenliklerin üzerine uzandık. Gözümüzün önünde çok geniş bir alan vardı. Gümüş ibriklerden akıyormuşçasına çağıldayan derelerin, bir mabadın, Mabad bin Vehb miladi 743'te öldü, Kitabül Egani'nin sık sık bahsettiği ünlü şarkıcı. Bir el Garid'in, Mekkeli ünlü müzisyen, 76'da öldü. Bestelerini gölgede bırakacak denli, cıvıldayan kuşların, elimizi uzatsak neredeyse avuçlarımıza değecek, dallarından sarkmış ve kolaylıkla toplanabilir meyvelerin ortasında ruhumuz engin bir haz duydu. Güneş, yaprakların arasından bize göz kırpıyordu. Gözümüzün önünde satranç kareleri, alacalı kumaş desenleri, bize hayatın gerçek tadını veren su parıltıları seriliyordu. Yılan kıvrımları gibi coşkun ırmaklar, kah yükselen, kah dinginleşen çağaltılarla akıyordu. Değişik renklerde parlak çiçekler, tatlı meltem rüzgarları ile dallarda sallanıyordu. Bütün bunların ötesinde, zamanım dostlarımın birlikteliğinde akıyordu. Bir ilk yaz günüydü. Hafif güneşlikti. Güneş, kah ince bir bulut arkasına gizleniyor, kah utangaç bir bakire kız gibi yüzünü gösteriyordu. Sanki biri kendisini gözetler korkusuyla perdelerin arkasına gizlenmiş sevgilisine kendini bir gösteren, bir arkaya sinen, utangaç bir aşık kız gibiydi. İçimizden biri başını yere eğmiş, sanki sırrını toprağa söylüyordu. Gerçekten onun bir sırrı vardı. Bana sırrı hakkında kimi imalarda bulundu, bunun üzerine ona biraz takıldık. O zaman lafı öteki arkadaşımın ağzına tıkayarak bu konuda birkaç dize söylememi rica etti. İşte aşağıdaki şiiri doğaçtan hemen oracıkta söyledim. Oradan ayrıldıktan sonra dostlarım ezberden yazmışlar. Tavil. Dalları sarkan ağaçların gölgesinde, çiğlerle nemli toprak üstünde serinlerken biz, çiçekler gülümsüyordu, geniş gölgelikleri, çiçek taçları dolduruyordu kokularıyla. Kuşlar bizim için en güzel çeşitlemeleri söylüyordu. Kimileri sızlanıyor, kimileri tatlı tatlı ötüyordu. Onların çevresinde su bir bir şekle giriyordu. Gözlerimiz ve ellerimiz en güzel zevki orada buluyordu. Oradaki insanlar yüksek karakterli, soylu, cömert, seciyeli, onurlu birer şeref anıtıydı. Size saydığım çevremdeki bu güzel hava bozuldu ve ben tadını çıkaramadım. Çünkü sevgilim yanımda değildi. Keşke sevgilimin kolları arasında olsaydım da, isterse hapiste olaydım. Siz de hep birlikte benim sarayımda oturaydınız. Öyleyse aramızdan kim durumunu kardeşinin durumuyla ya da büyük bir kralın durumuyla değiştirmek isterse, ancak üzüntü ve keder içinde yaşar, mutsuz olur. Her gün yenilenen bir utanç, rezil ve rüsvaylık içinde geçer günleri. O zaman ilgili arkadaş ve ötekiler hep birlikte amin, amin dediler. İşte bu saydıklarım ve aktardıklarım seven insanlarda bulunan gerçek kanaat şekilleridir. Yukarıda yaptığım tasvir ne fazla ne eksiktir. Şairlerin de bir kanaat anlayışları vardır. Bu anlayışları ile niyetlerini açığa vurmak, derin düşünceleri, engin meramları anlayıp kavramadaki güçlerini göstermek isterler. Her biri doğal gücü oranında söylemiştir. Fakat burada bir dil üstünlüğü, söz ve anlatım övüngenliği, dil uzluğunu çok fazla uzatma isteği söz konusudur. Bunlar aslında pek doğru değildir. Kimileri sevgilisiyle aynı gök kubbenin altında, aynı yeryüzünün üstünde bulunmaktan dolayı sevinir, kanaat eder. Kimileri ise gece ve gündüzün ard arda gelişine, sevgilisiyle aynı anda tanık oluşundan dolayı sevinir, kanaat eder. Benzeri örnekleri çoğaltabilirim. Her şair böylece en uç noktaya, kavrayışın doruk noktasına ulaşmaya ve ileri inceliği yakalamaya ve yarışı birincilikle bitirmeye çalışır. Benim bu anlamda öyle şiirlerim var ki, onlardan daha güzelini söylemek imkansızdır. Onların üstüne daha şiir yoktur. Çünkü ben orada uzak mesafelerin nasıl yakınlaştığını açıklıyorum. İşte o şiirlerden birkaç dize. Tavil. Bana sevgilin çok uzak dediler. Dedim ki tek bir an bile benimle birlikte olması ve benden kaçmaması yeter bana. Nasıl olsa güneş her gün yeniden doğarken hem benim hem de onun yanına uğruyor. Onunla benim aramda ancak bir günlük yol varken öyleyse hiç uzak olur mu? Üstelik evrenin yaratıcısını tanıma duygusu da bizi birleştirmekte. Bu yaklaşım bana yeter de artar bile. Ben daha fazlasını istemiyorum. Gördüğünüz gibi sevgilimle Allah'ı bilme ve tanıma konusunda birleştiğimi, bu birleşmeyle yetindiğimi açıklamış bulunuyorum. Gökler, felekler, bütün alemler ve tüm varlıklar ondandır. Ondan kaynaklanmaktadır. Onun için ne bölünme ne parçalanıp dağılma söz konusudur. Ayrıca ulu Allah'ı bilme konusunda bu bilme işinin belirli bir zamanda olduğunu belirtmekle yetindim ki bu durum daha güzel bir anlatımdır. Oysa benim dışımdakiler yalnızca gece ve gündüz kapsamında ele almaktadırlar bu tanıma işini. İlk anda okuyucuya ikisi de aynı şey gibi gelebilir. Çünkü bütün varlıklar zaman içindedir, zamanın egemenliği altındadır. Fakat zaman sözcüğü saatlerin geçişini, göğün dönüşünü, yıldızların hareketlerini belirtmeye yarayan bir sözcüktür. Oysa gece ve gündüz güneşin doğumu ve batımıyla olur. Yerküreden biraz daha yüksekteki gezegenlere çıkıldığında gece ve gündüz diye bir şey kalmaz. Fakat zaman için böyle bir şey söz konusu değildir. Demek ki gece ve gündüz zamanın bir dilimidir. Gerçi bazı felsefeci düşünürler, gölgenin devamlı uzadığını ileri sürüyorlar ama bu iddiaları gerçeklere ters düşmektedir. Ayrıca bu iddiayı çürütmek için deliller açıkça ortadadır. Hiç kuşkusuz burası yeri değildir. Burada onlardan söz etmemize gerek yoktur. Ayrıca sevgilim isterse uzak doğuda bulunsun, ben de batının en uzak sınırında bulunayım ki aradaki mesafe yerkürenin uzunluğuna denktir. Aramızda ancak bir günlük mesafe olduğunu da açıklamış bulunmaktayım. Çünkü güneş günün ilk saatlerinde doğunun en uç yerinden doğmakta, günün bitiminde ise batının en uç noktasından batmaktadır. Bir başka kanaat türü daha var. Az sonra onu da anlatacağım. Fakat önce Allah'tan beni ve o tür kanaat ehlini öyle bir kanaat duygusuna kapılmaktan korumasını dilerim. Ruhumuza onun çirkinliğini bildiren Yüce Allah'a sonsuz hamdolsun. Öyle ki bunda akıl tümden azıtır, zeka kararır, ayırt etme yetisi kaybolur. En sakıncalı durumlar önemsiz ve tehlikesiz gözükür. Kıskançlık ortadan kalkar. İzzet-i nefs yok olur. İnsan sevgilisinin aşkını başkalarıyla paylaşmayı kabul eder. Bu durum kimi insanların başına gelmiştir. Allah bizi böylesi afetlerden, belalardan korusun. Fakat bu ancak köpeksi yaratılışta olan insanlarda olur. Bütün yetilerin ayarı akıldan yoksun olanlarda, duygusu zayıflamış, körelmişlerde görülür. Bütün bunlar kör ve şiddetli bir aşk duygusuyla güçlenir. Bu durumların hepsi birleşince doğal duygu ortaya çıkmakta, bu rezilce nitelik doğmaktadır. Bunlardan da sonuç olarak bu utanılası çirkin davranış biçimi doğmaktadır. Fakat ruhunda en ufak bir kişilik, bir onur ve yiğitlik duygusu taşıyan kişilikli bir insan, aşkından ölecek de olsa, kalbi sevgiden paramparça dağılacak da olsa, ondan fersah fersah uzak duracaktır. Bu konuda benzeri hoşgörü sahibi olan birisine karşı nefretimi belirtmek için aşağıdaki dizeleri yazdım. Tabil. Gördüm ki çok hoşgörü sahibisin. Ne gelirse gelsin razı oluyorsun. En iyisi herkese karşı kibar, saygılı ve hoşgörülü davranmaktır diyorsun. Senin için bahçenin yalnızca bir kısmı payına düşmesi daha avantajlı. Nasıl olsa değirmenci sensin, değirmene gelip giden önemli mi? Tahhan kelimesinin çift anlamına ima, değirmenci, pezevenk. Aynı şekilde devenin tek bir organına sahip olmayı tercih ediyorsun. Hele bu organ bir oğlağın iki katı ağırlığında olursa. İstediğin gibi yap öyleyse. Kim seni kınarsa takma kafana. İki kılıcı birden sallayanın oyunu hayranlığa değer. Öyleyse en ufak hareketlerinde bile onu taklit et. Vücuttan düşme. Sevgisinde samimi olan ve fakat ya bir ayrılık sebebiyle veya sevgilisi kendisinden kaçtığı için ya da herhangi bir nedenle aşkını gizli tutmak zorunda kaldığından dolayı sevgilisiyle buluşması imkansız olan bir aşık, kaçınılmaz olarak en sonunda hastalığa tutulur, vücuttan düşer, erir, sararıp solar. Hatta kimi zaman bu yüzden yatağa düşer. Bu çok sık görülen bir durumdur. Her zaman içinde olabilir. Aşktan doğan arazlar, hastalıkların ortaya çıkardığı arazlardan farklıdır. Uzman doktorlar, zeki ve kavrayışlı fizyonomistler bunları birbirinden daha ilk anda ayırt ederler. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Vafir. Doktor bana ne olduğunu bilmeden, ey falan şu ilaçları al kullan, çünkü sen iyice hastasın, diyor. Oysa benim derdimi bir ben biliyorum, bir de Kadir, Melik ve Celil Rabbim biliyor, başka hiç kimse bilmiyor. Fakat aralıksız acı içinde kıvranırken, gözlerim yere çakılmışken, hüzün çizgileri taşıyan bir yüzüm, erimiş, bitmiş, tükenmiş, hayal gibi, gölge gibi bir vücudum varken onu nasıl gizleyebileceğim? Deliller kuşkuya yer bırakmaksızın doğru olarak ortaya çıktığı gün işin aslı anlaşılmayacak mı? O zaman ona benim durumumu biraz aydınlat, nedir derdim. Çünkü vallahi sen ne söylediğinin farkında değilsin dedim. Dedi ki gittikçe ciddileşen bir zayıflama var sende. Şikayet ettiğin hastalığına gelince anemi, yani kansızlıktır. Anemi organları etkiler, halsizleştirir, her an değişen kuvvetli ateş olur. Oysa ben ömrüme yemin ederim ateşimden şikayetçi değilim. Üstelik vücudumun ateş derecesi de çok düşük dedim. O zaman dedi ki görüyorum yerinde duramıyorsun, aşırı sabırsızlanıyorsun, derin düşüncelere dalıyorsun, suskunlaşıyorsun. Sanırım kara sevdaya yakalanmışsın. Kendine dikkat et. Çok ciddi bir durumdur bu. Bu dediklerinin olması olanaksız. Peki nasıl oluyor da gözlerimden yaşlar boşanıyor dedim. O zaman gördüğü şeyden dolayı şaşa kaldı. Başını önüne eğdi. Şurası bir gerçektir ki benzeri bir durumda en becerikli doktorlar bile şaşa kalır. Dedim ki derdimin ilacı gene derdimde aranmalı. İşte akılları şaşırtan da budur. Söylediklerimin kanıtı açıktır. Bitkilerin budanan dalları toprağa dikilirse gövde olur. Engerek yılanlarının vücudundan çıkarılan ağı bozan ancak iyileştirir yılan ısırıklarını. Bilge yaratılışlı, akıllı, zeki ve anlayışlı bir insan olan Ebu Bekir İbn Baki El-Hacri'yi bana anlatmıştı. Adını şu anda çıkaramayacağım bizim şeyhlerden biri, bir defasında Bağdat'ta büyük hanlardan birinde bulunuyordu. Orada hancı kadının kızını gördü, ona aşık oldu ve sonunda onunla evlendi. Onunla baş başa kalınca ve kimi gereksinimleri için üzerindeki giysileri çıkarınca kız ona şöyle bir baktı ve ondan ürktü. Kızcağız o korkuyla annesinin evine kaçtı. Çeyizinden vazgeçerek kocasından boşanmak istedi. Çevresinde kim varsa hepsi kocasına dönmesi için ona baskı yaptılarsa da boşuna oldu. Hiçbir işe yaramadı. Kız tekrar onun yanına dönmeyi reddetti ve neredeyse öle yazdı. O zaman kocası onu boşadı. Fakat bin pişman oldu. Onu tekrar almak istediyse de mümkün olmadı. El-Eperi'yi ve daha başkalarını devreye soktu. Fakat hiçbiri arzusu doğrultusunda soruna çözüm bulamadı. Bu olaydan dolayı zihinsel bunalımlara düştü, akli bozukluklara uğradı, hastanelerde uzun ve dayanılması zor günler geçirdi. En sonunda iyileşti ve teselli buldu ama çok büyük zorlukla. O kızdan söz ederken uzun uzun iç çeker, güçlükle nefes alırdı. Bu kitaptaki şiirlerimde şurada ya da burada yeterince söz ettim eriyip tükenmekten, sararıp solmaktan, burada daha başka örnek dizeler yazmama ve sözü uzatmama gerek yok. Allah bizlere yardımını esirgemesin. Onun yardımını diliyoruz. Bu durum insanın aklına sahip olamaması, aklının başından gitmesi, zihninin karışması sonucunu doğurabilir, dolayısıyla cinlerin, perilerin tuzağına düşürebilir. Öykü. Yüksek düzeyde, olağanüstü güzellikte soylu bir genç kız tanıyorum. Büyük kumandanlardan birinin kızıydı. Bu kız, benim gerçekten iyi dostlarımdan bir gence, bakanlık katiplerinden birinin oğluna aşık oldu. Onu öylesine sevdi ki, neredeyse kara sevdaya tutuldu. Bu yüzden deli ola yazdı. Bu durum herkesçe duyuldu. Biz bile öğrendik. Hatta çok uzak bölgelerdeki insanlar da öğrendiler bu kızın aşkını. Şükür ki çeşitli ilaçların yardımıyla kızı iyileştirebildiler güç bela. Bu durum ancak zihin durmadan çalışırsa ortaya çıkar. Saplantı haline gelirse ve melankolik mizaç üste çıkarsa artık bu aşk değildir. Ancak deliliktir, akıl bozukluğudur. Daha ilk başlangıcından itibaren bu hastalığın tedavisi ihmal edilecek olursa durum gittikçe kötüleşir ve ancak sevgilisiyle kavuşmaktan başka bir ilacı kalmaz. O gence yazdığım şiirlerden bir örnek. Hafif. Şu kızın gönlünü habersizce çaldın. Hangi varlık gönülsüz yaşayabilir? Öyleyse git ona yardım et. Onunla birleş. Daha soyluca yaşarsın ve kıyamet gününde ödülünü alırsın. Eğer bu durum böyle uzar giderse, öyle sanıyorum, ayak bilekleri forsa zincirlerine dönüşecek. Gerçekten sen kendine güneşe aşık ettin de, onun aşkı sana insan suretinde gözüktü. Öykü. Elbelleşi diye tanınan Ahmet bin Muhammed bin Hudeyr'in azatlı kölesi Cafer bana anlatmıştı. Mervan bin Yahya bin Ahmet bin Hudeyr, aşağıda anlatacağım olaydan ötürü delirdi, aklını yitirdi. Erkek kardeşine ait bir cariyeye tutulmuştu. Fakat kardeşi o cariyeyi ona vermedi, başkasına sattı. Oysa kardeşlikte onun üstüne kimse yoktu. Hiç kimse onun kadar yetişkin değildi. Muhammed bin Abbas bin Ebi Abda'nın azatlı kölesi Ebu'l-Afiye'nin bana anlattığına göre, Yahya bin Muhammed bin Ahmet bin Abbas bin Abda'nın delirmesinin biricik nedeni, tutkun olduğu genç cariyelerden birinin satılmış olmasıydı. Cariyeyi Yahya'nın annesi satmıştı. Çünkü oğlunu Amiriler ailesinden bir kızla evlendirmek istiyordu. İşte bu iki büyük ve ünlü adam aklını yitirdi, çılgına döndü, delirdi, zincire ve prangaya vuruldu. Berberiler Kurtuba'ya girip kenti yağmaladıkları gün Mervan kendisini hedef almayan yanlış bir darbe yedi ve bu yüzden öldü. Yahya bin Muhammed'e gelince, bu satırları yazarken o hala yaşıyor, fakat az yukarıda andığım koşullarda. Bu dert başına gelmeden önce, onu birçok kez sarayda bizzat görmüştüm. Birlikte oturup sohbet etmiştim. Benim hocam ve onunki, fakih, İslam hukuku bilgini Ebu Hıyar el-Lügavi'ydi. Yemin ederim, Yahya her türlü akli karışıklıktan uzak, son derece iyi, farklı birisiydi. Sıradan insanlara gelince, pek çoğunu gördüm bu durumda. Fakat adlarını burada sayamam. Çünkü çok karanlık bir yaşantıları vardı. Bir aşık bu dereceye gelirse tüm umutlar kesilir, iyileşme özlemi tümden yok olur. Artık ne kavuşma ne de başka bir şey çözümdür. Çünkü beyinde büyük karışıklıklar hakimdir. Bilinç alt üst olmuştur, felaket üste çıkmış, her yanı sarmıştır. Allah gücüyle bizi böylesi belalardan korusun, yardımıyla bizi azabından bağışlasın. 20. ayrımın sonu sayfa 192.